Ayrım 30, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 351. Steve bunları söylerken bir yandan da şimdi ona haksız fiilden söz etmenin sırası mıydı yani? Ona onu ne kadar sevdiğimi söylesem ya diyordu içinden. Genetik o bir kadına hormon tedavisi önerdiği halde ona haber vermeden onu bir başkasının dölütüyle hem de planlı bir biçimde gebe bırakıyorsa işte bu dolayısıyla bir sözleşmenin hileyle bozulması anlamına gelir. Ama olayın üzerinden çok zaman geçti, bunda yasal bir sınırlama yok mu? Var ama bu süre hilenin ortaya çıktığı tarihte başlar. Olayın şirketi nasıl çökerteceğini anlamış değilim. Bu cezalandırıcı tazminata örnek gösterilecek ideal bir davadır. Yani amaç sadece kurbanın kaybını, örneğin bir başkasına ait çocuğu büyütme bedelini karşılamak değildir. Burada asıl amaç bunu yapanları cezalandırmak, onların gözünü korkutup aynı suçu bir daha işlememelerini sağlamaktır. Bu para cezası ne kadar olabilir? Genetiko bu durumda gizli amaçlar için bir kadının bedenini bilerek kötüye kullandı demektir. Eminim saygın bir avukat 120 milyonluk bir tazminat davası açabilir. Dünkü Wall Street Journal'daki o kısa habere göre şirketin toplam değeri 180 milyon dolarmış. İşte bu da şirketin mahvı olur. Ama o durumda mahkeme yıllarca da sürebilir. Anlamıyor musun? Bu gözdağı bile satış işini baltalayabilir. Nasıl yani? Genetiko'nun bu kadar yüksek bir tazminat ödemek zorunda kalması hisselerinin değerini düşürecektir. Bu durumda satış işi en azından Lanzmann şirketinin toplam borçlarını saptayıncaya kadar bir süre ertelenebilir. Ne diyorsun? Demek sadece ünleri tehlikeye girmeyecek, bu arada paranın tamamını bile kaybetmiş olabilecekler. Kesinlikle. Steve'in aklı gene kendi sorunlarına takıldı. Bunların hiçbir yararı yok bana derken içini bir hüzün kapladı. Her şey senin şu üçüncü ikiz teorinin kanıtlanmasına bağlı. Bunun da tek yolu o adamı bulmak. Birden bir şey hatırladı. Senin şu bilgisayar tarama programın bu konuda bir şeyler yapamaz mı? Ne demek istediğimi anladın değil mi? Elbette anladım. Steve bu kez daha da heyecanlandı. Bir tarama Dennis'le beni ortaya çıkarabildiğine göre bir başka taramada beni ve üçüncü ikizi ya da Dennis'le üçüncü ya da her üçümüzü birden ortaya çıkarabilir. Evet. Jeannie pek o kadar heyecanlanmadı. Bunu başarabilir misin? Herkesin diline düştükten sonra veri tabanlarından yararlanmama izin verecek kimi bulabilirim? Çok zor. Lanet olsun. Bu arada bir olasılık var. Ben zaten Federal Büro'nun parmak izi dosyasındaki bilgileri kendi bilgisayarıma almıştım. Steve yeniden havalarda uçmaya başladı. Dennis kesinlikle o dosyada olacak. Eğer üçüncünün de parmak izleri alınmışsa taramada o da ortaya çıkacaktır. Bu harika bir şey olurdu. Ama sonuçlar ofisimdeki diskette. Ah olamaz, içeri de giremezsin. Evet giremem. Tüh be, ben o kapıyı aşağı indirmesini bilirim. Haydi gidelim, neyi bekliyoruz? Sonunda soluğu da kodeste alırsın ama bence bunun bir kolay yolu daha var. Steve kendini sakinleştirmeye çalıştı. Haklısın, o disketi ele geçirmenin başka bir yolu bulunmalı. Jeannie telefonu kaldırdı. Lisa Hoxton'dan odama gitmesini istemiştim. Bakalım o işi becerebilmiş mi? Numarayı çevirdi. Hey Lisa, nasılsın? Ben mi? Pek iyi sayılmam. Dinle, sana bir şey söyleyeceğim ama inanmayacaksın. Jeannie yeni ortaya çıkardığı şeyin öyküsünü özetleyiverdi. Biliyorum buna inanmak zor ama şu disketi bir elde geçirebilsem her şeyi kanıtlayabilirdim. Odama giremedin değil mi? Lanet olsun. Jeannie'nin suratı asıldı. Pekala, zahmetin için teşekkür ederim. Hoşça kal. Jeannie telefonu kapatırken Lisa güvenlik görevlerinden birini onu içeri sokması için ikna etmeye çalışmış dedi. Bunu neredeyse başarıyormuş da adam konuyu üst amirine aktarınca neredeyse işinden olacakmış. Başka deneyebileceğimiz bir şey kaldı mı? Yarın sabahki oturumda görevime iade edilirsem elimi kolumu sallaya sallaya ofisime girebilirim. Avukatın kim? Avukatım yok. Hiç avukata gereksinmem olmadı ki. Kolejin kentteki en pahalı avukatı tutacağından emin olabilirsin. Lanet olsun, avukat tutacak param da yok. Steve kafasından geçenleri sonunda söyleyiverdi. Şey diyecektim, yani ben avukatım. Jeannie bir umutla Steve'in yüzüne baktı. Hukuk okulunda sadece bir yıl okudum da avukatlık derslerinde bütün yıl en yüksek notu ben aldım. Johns Falls Üniversitesi'nin güçlü yöneticilerine karşı Jean'i savunma fikri Steve'i çok heyecanlandırmıştı. Yoksa onu çok genç ve deneyimsiz mi buluyordu? Kafasından neler geçirdiğini okumaya çalıştı ama beceremedi. Jean'i hala ona bakıp duruyordu, o da ona baktı. Uzun uzun bakıştılar. Ben bu dakikaları sonsuza kadar yaşayabilirim dedi içinden. Jean'i sonunda eğildi birden ve hafifçe Steve'i dudaklarından öptü. ''Benim için sahici olan sensin Steve'' dedi. Kısa ve çabuk bir öpüştü ama heyecan vericiydi. Steve mutluluğa boğuldu. Sahici demekle neyi kastettiğini çıkaramadı ama herhalde iyi bir şey olmalıydı. Steve Jean'in ona güvenmekle ne kadar haklı olduğunu gösterecekti. Ancak duruşma hakkında kimi kaygılar vardı? Disiplin kurulunun çalışma kuralları hakkında hiç bilgin var mı? Duruşmada nasıl bir yol izleniyor örneğin? Jean'i evrak çantasına uzandı ve içinden bir karton evrak dosyası çıkardı. Steve dosyadakileri gözden geçirdi. Kurallar kolej geleneğiyle ağdalı modern hukuk terimlerinin karışımıydı. Bir öğretim üyesinin işinden kovulmasını gerektiren kusurlar arasında küfür ve oğlancılık da vardı. Ama kusurların Jean'i ile en ilgili olanı fazla görenekseldi. Üniversitenin adını kötüye çıkarmak ve ününe gölge düşürmek. Gerçekte son söz disiplin kuruluna ait değildi. Kurul sadece üniversitenin yönetim kadrosunu oluşturan senatoya sunulacak bir tavsiye kararı alabiliyordu. Bunu bilmekte yarar vardı. Jean'i yarın kaybedecek olursa senatoya başvurma hakkı doğardı. Steve sende iş sözleşmesinin bir kopyası var mı dedi. Elbette var. Jean'i köşede duran küçük bir masaya doğru gitti ve bir dosya gözünü açtı. İşte bu. Steve sözleşmeyi bir solukta okudu. Sözleşmenin 12. maddesine göre Jean'i üniversite senatosunun kararlarına bağlı kalmayı kabul ediyordu. Bu durumda kesin kararlara yasal olarak karşı çıkmada Jean'i zor durumda bırakacaktı. Steve gene disiplin kurulunun çalışma kurallarına döndü. Burada bir avukat ya da bir başkası tarafından temsil edilmek istiyorsan bunu önceden başkana bildirmek zorunda olduğun yazılıyor dedi. Jean'i ben şimdi Jack bacına hemen telefon ederim dedi. Saat 8 şimdi evinde olmalı. Telefonu kaldırdı. Dur biraz dedi Steve. Önce ne söyleyeceğine karar verelim. Çok haklısın her şeyi düşünüyorsun bana kalsa. Bu söyledikleri Steve'i sevindirdi. Avukat olarak ona yapmış olduğu ilk öneri küçük de olsa onda iyi bir izlenim uyandırmıştı. Senin bütün geleceğin bu adamın elinde. Nasıl biri bu adam? Kitaplık müdürü. Ayrıca da benim tenisteki rakibim. Pazar günü tenis oynadığın o adam mıydı? Evet, bir akademisyenden çok bir yönetici. Teniste sonuca ulaşmakta çok usta. Ama bana kalırsa öldürücü içgüdüden yoksun olduğu için bir türlü yükselemiyor teniste. Anladım. Bir rakip olarak senden fazla bir üstünlüğü yok. Öyle gibi. Şimdi üzerinde nasıl bir etki bırakmak istiyoruz onu düşünelim. Önemli olan noktaları parmağıyla bir bir saymaya başladı. 1- İyimser ve kazanacağımızdan emin görünmeliyiz. Yarınki duruşmayı iple çekiyorsun, sen suçsuzsun, bunu kanıtlama fırsatını yakaladığın için mutlusun ve bacının ustaca yönetimi sayesinde kurulun gerçeği saptayacağına güveniyorsun.
Tamam.
2- Haksızlığa uğrayan taraf sensin, zayıf ve çaresiz bir kız olarak.
Dalga mı geçiyorsun?
Steve güldü. Boşver onu. Unutma genç bir akademisyensin ve Johns Falls Üniversitesi'nin bugüne kadar her dediğini yaptıran iki eski kurdu, iki şeytanın kıç bacağı olan Barrington ile Obel'le karşı karşıyasın. Ayrıca bir avukat tutacak paran da yok.
Bacın Yahudi mi?
Bilmiyorum. Olabilir. Umarım Yahudidir. Azınlıkların kurulu düzene karşı çıkmaları daha kolaydır. 3. Barrington'ın sana neden bu denli eziyet çektirdiğinin iç yüzü ortaya çıkmalıdır. Bu korkunç bir öykü ama kesinlikle anlatılmalı.
Bunları anlatmanın bana ne yararı var?
Barrington'ın bir şeyler saklıyor olabileceği fikrini aşılar.
Güzel, başka?
Başka da yok galiba. Jean'i numarayı çevirdikten sonra telefonu ona uzattı. Steve korkarak telefonu eline aldı. Birinin avukatı sıfatıyla bu onun ilk telefon konuşması olacaktı. Dua et de her şeyin içine etmeyeyim. Kulağı telefonun sesindeydi. Bir yandan da bacının nasıl tenis oynadığını hatırlamaya çalışıyordu. Steve o sırada karşılaşma boyunca doğal olarak bütün dikkatini Jean'in üzerinde yoğunlaştırmıştı. Ama gene de bacaklarını iyi kullanan ve de çok usta bir oyun çıkaran 50 yaşlarındaki tepesi açık zinde adamı anımsayabildi. Jean'i çok daha genç, çok daha güçlü kuvvetli olduğu halde bacın onu yenmişti. içinden onu küçümseyeceğine yemin etti. Telefonda duyulan telaşsız ve kültürlü bir insanın sesiydi. "Alo," dedi. "Profesör Bacın, adım Steve Logan." Kısa bir susma oldu. "Sizi tanıyor muyum Mr. Logan?" "Hayır efendim, Jones Falls Üniversitesi'nin disiplin kurulu başkanlığını üstlenmiş olduğunuz için size telefon ediyorum. Ve yarın Doktor Ferrami'ye eşlik edeceğimi haber veriyorum. Kendisi yarınki oturumu iple çekiyor ve o suçlamaları çürüteceği anı heyecanla bekliyor." Bacının ses tonu çok soğuktu. "Siz avukat mısınız?" Steve'in soluğu kesilecekmiş gibi oldu. Koşturup duruyordu sanki. Soğukkanlılığını korumaya çalışarak "Hukukta okuyorum," dedi. "Doktor Ferrami'nin avukat tutacak kadar parası yok da davasını açıkça savunabilmesi için ona elimden geldiğince yardımcı olacağım. Bir hata yaparsam o zaman da kendimi insafınıza teslim etmek zorunda kalacağım." Hiç değilse duygularını paylaşacak nitelikte omurtulu bir ses çıkabilmesi için konuşmasına ara verdi. Ama buz gibi sessizlik devam etti. Steve, "Koleji hangi avukatın savunacağını sorabilir miyim?" diyerek konuşmasını sürdürdü. "Bildiğim kadarıyla Harvey Horrocks Quinn şirketinden avukat Henry Quinn'i tuttular." Steve'in şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Bu şirket Washington'ın en eski avukatlık kuruluşlarından biriydi. Heyecanlandığını belli etmemeye çalışarak ve de hafifçe gülerek, "Bu çok saygın bir hukuk firması," dedi. "Sahi mi?" Steve'in tüm çekiciliği adamın üzerinde en ufak bir etki bırakmadı. Şimdi sertleşmenin sırasıydı işte. "Sanırım burada değinmem gereken bir nokta var. Barrington Jones'un neden Doktor Ferrami'ye karşı düşmanca davrandığının gerçek öyküsünü anlatmanın zamanı geldi. Hangi koşullarda olursa olsun oturumun iptal edilmesini kabul etmeyeceğiz. Böyle bir şey Doktor Ferrami'yi şaibe altında bırakır. Gerçek kesinlikle ortaya çıkarılmalı, bunu da üzülerek söylemeliyim."
"Oturumun iptali yönünde bir öneri bulunduğundan haberim yok."
"Elbette yok, böyle bir öneri yoktu zaten." Steve kuru sıkılarını sürdürdü. "Böyle bir öneri olursa bunun Doktor Ferrami tarafından kabul edilmeyeceğini şimdiden haber veriyorum." Hiç sinirlenmeden konuşmasını bu biçimde kapatmaya bilinçli olarak karar vermişti. "Beni dinlemek inceliğini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim profesör. Sizinle tanışacağım yarınki oturumu iple çekeceğim. Güle güle." Steve telefonu kapadı. Vay be, adam gerçek bir buzul. Jeanne bu söylenenlere çok şaşırdı. Normal zamanlarda öyle değildir. Mesafeli davranmıştır da ondan. Steve Bacı'nın kararını çoktan verdiğinden iyice emindi. Adam resmen Jeanne'ye düşmandı ama bunu ona söylemedi. Neyse, şu benim önemli gördüğüm 3 noktayı anlatmayı başardım. Ayrıca Jones Falls Üniversitesi'nin avukat olarak Henry Quinn'i tuttuğunu da öğrenmiş oldum, dedi.
Nasıl bir avukattır?
Adamın bir zamanlar destansı bir adı vardı. Henry Quinn'le karşı karşıya geleceğini düşünmek bile Steve'in soğuk terler dökmesine yetti. Ama Jeanne'nin moralini bozmak istemezdi. Quinn bir zamanlar çok iyi bir avukattı. Belki de eski parlaklığı kalmamıştır artık. Jeanne'nin buna aklı yattı. Şimdi ne yapacağız? Steve Jeanne'nin yüzüne baktı. Pembe bornozunun önü açılmış, yumuşak havlu kıvrımlarının altında kalan göğüslerinden biri açıkta kalmıştı. Üzüntülü bir sesle, "Şimdi biraz da oturumda sana sorulacak soruların üzerinde çalışmalıyız," dedi. "Bu gece yapılacak çok işimiz var." 37. Bölüm. Jane Edelbora çıplakken, giyinikken ki halinden daha bir göz dolduruyordu. Kokulu mumun alevleriyle aydınlanan açık pembe çarşafın üzerine uzanmıştı. Temiz ve yumuşak teni her zaman giydiği çamur rengi giysilerinden çok daha alımlıydı. Demek çok sevdiği o bol giysiler daha çok vücudunu saklamaya yarıyormuş. Geniş omuzları ve düz göğüsleriyle Amazonları andırıyordu. Yatakta uzanıkken mavi boksör şortunu çekiştirip duran Barrington'a baygın baygın güldü. "Vay be, her şey umduğumdan daha iyi çıktı," dedi. Barrington da aynı kanadaydı. Ne var ki o biçimde konuşacak kadar dangalak değildi. Sık sık yatağa attığı genç kadınlara genellikle öğretmek zorunda kaldığı her şeyi Jane biliyordu. Bu kadar iyi bir yatak oynaşı olmayı nereden öğrendiğini Barrington boş yere merak etti. Jane bir kez evlenmişti. Sigara tiryakisi olan kocası 10 yıl önce akciğer kanserinden ölmüştü. Harika bir cinsel yaşamları olmalıydı. Onunla sevişmekten o kadar çok tat almıştı ki Cindy Crawford, Bridget Fonda ya da Prenses Diana gibi ünlü güzellerden biriyle sevişiyormuş gibi kafasında renkli fanteziler kurmasına hiç gerek kalmamıştı.
İşlerinde biri yanı başında uzanırken kulağına teşekkür ederim Barry. Bence bugüne kadarkilerin en güzeli buydu. Sen bir harikasın, teşekkür ederim diye de mırıldanmıyordu.
Kendimi çok suçlu hissediyorum dedi Jane. Kaç zamandır bu hainliği yapmamıştım.
Hainlik mi dedin dedi Barrington. Bir yandan da ayakkabılarını bağlıyordu. Neden böyle söyledin anlayamadım. Sen özgür bir kadınsın. Beyaz ve de 21 yaşındasın, öyle söyleriz yani.
Jane'in suratını buruşturduğu gözünden kaçmadı. Özgür, beyaz ve 21 yaş demenin hiç de sırası değildi şimdi. İvedi bir sesle ne de olsa bekarsın diye ekledi.
Jane tatlı bir durgunluk içinde, hainlik dedimse bununla cinsel birleşmemizi kastetmedim. Bunu yarınki oturumda disiplin kurulu üyesi olduğum için yaptığını biliyorum da ondan dedi.
Barrington çizgili boyun bağını takarken dondu kaldı. Jane ile konuşmasını sürdürdü.
Kafeteryada beni uzaktan görünce cinsel çekiciliğin karşısında kendinden geçtiğini sandığımı düşünmüş olmalısın.
Barry'e yerinir gibi güldü.
Senin gibi yüzeysel birinin gözünde hiç de cinsel çekiciliğim olduğu söylenemez Barry. Bunda senin başka bir amacın olmalıydı. Bunun ne olabileceğini çıkarmam için de 5 saniye yetti bana.
Barrington aptallaşmıştı, ne diyeceğini şaşırdı. Asıl cinsel çekiciliği olan sensin. Sende ondan bol bol var, çarpıcı bir havan, biçimli bir vücudun. Güzel giyiniyorsun, hoş kokuyorsun. Herkes senin kadınları gerçekten de sevdiğini hemen anlar. Onları kullanabilirsin, onlardan yararlanabilirsin, onları etkileyebiliyorsun. Ama onları seviyorsun da. Bir gecelik sevgi olmak da üzerine yok doğrusu, teşekkür ederim.
Jane bunları söyledikten sonra çıplak vücudunu çarşafla iyice sararak gözlerini kapadı.
Barrington bir çabuk giyinmesini tamamladı. Odadan çıkmadan önce yatağın kıyısına ilişti. Jane gözlerini açtı.
''Yarın beni destekleyecek misin?'' diye sordu.
Jane doğrularak oturdu ve sevecenlikle onu öptü.
''Bir karara varabilmem için önce kanıtları dinlemeliyim.''
Barrington dişlerini gıcırdattı. ''Bu benim için çok önemli. Bilemeyeceğin kadar önemli.'' dedi.
Jane onu başıyla tatlı tatlı onayladı ama yanıtı acımasızdı.
''Kanımca Jennifer Ramey için de çok önemli.'' dedi.
Barrington Jane'in sol memesini sıktı. Yumuşacık ve ağırcaydı. ''Senin gözünde kim daha önemli, ben mi yoksa Jean'i mi?''
''Erkek egemenliğindeki bir üniversitede genç bir kadın akademisyen olmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bunu hiç aklımdan çıkaramam.''
Barrington lanet olsun diyerek elini çekti.
''İstersen geceyi burada geçirebilirsin, anlarsın ya. Sabahleyin o işi bir kez daha yapardık.''
Barrington ayağa kalktı. ''Kafam karma karışık.'' Jane gözlerini kapatarak ''Bak bu fena işte.'' dedi. Ardından Barrington çıktı gitti. Arabası Jane'in banliyö evinin araba yolunda Jaguar'ının yanında park edilmiş duruyordu. ''Bu Jaguar bana bir uyarı olmalı.'' dedi içinden. ''Bu gördüğün ne ki benim daha nelerim var?'' diyen bir uyarı sanki.
Barrington kendini kullanılmış hissediyordu ama sonuçtan hoşnuttu. Kadınlar da onu ayarttıktan sonra kimi zaman onlar da aynı şeyi hissederler miydi acaba?
Eve dönerken yol boyunca yarınki oturumu düşündü durdu. Kurulda onu destekleyen 4 erkek vardı ama Jane'den destek sözü almayı bir türlü başaramamıştı. Başka ne yapabilirdi? Bu son aşamada yapabileceği pek bir şey yoktu. Eve döndüğünde telesekreterde Jim Proust'un bir mesajını buldu. ''Başka kötü haber istemiyorum artık lütfen.'' dedi içinden. Küçük çalışma odasındaki masasının başına geçti ve Jim'in evini aradı. ''Ben Barry.'' dedi.
''Jim, herhangi bir girişe gerek duyma. Federal büro işin içine etmiş.'' dedi.
Barrington'ın iyice neşesi kaçtı. ''Anlat.
Onlara taramaları iptal etmeleri söylendi ama emir vaktinde ulaşamamış.''
''Lanet olsun.
Sonuçları e-mail ile ona yollamış bile.''
Barrington büyük bir korku içinde ''Listede kimler varmış?'' dedi.
''Bilmiyorum, büronun elinde listenin bir kopyası yok.''
''Bu duruma katlanamayız işte, bunu hemen öğrenmeliyiz.''
''Nerede olduğunu belki sen keşfedebilirsin, onun ofisinde olabilir.''
Ofisine girmesi yasaklandı. Birden aklına parlak bir fikir geldi. ''Belki de e-mail daha eline geçmemiştir.'' Bunu düşününce morali biraz düzelir gibi oldu. ''Bunu yapabilecek misin?''
''Elbette. Altın Rolex saatine bak. Ben şimdi doğru okula gidiyorum. Sonucu öğrenir öğrenmez hemen beni ara.
Merak etme, telefon ederim.''
Barrington tekrar arabasına döndü ve Jones Falls Üniversitesi'nin yolunu tuttu. Kampüs kapkaranlıktı, kimsecikler yoktu. Arabasını akıl hastanesinin önüne park ettikten sonra içeri girdi.
Gina'nın odasına ikinci kez gizlice girerken bu kez fazla huzursuzlanmadı. Saygınlığı konusunda onu endişelendiren pamuk ipliğine bağlı o kadar çok şey vardı ki bu onun yanında hiçti. Gina'nın bilgisayarını açtıktan sonra belleğinden posta kutusuna girdi. Tek bir mail almıştı. Ne olur tanrım federal büronun listesi çıksın. Mail'i bilgisayara yükledi ama onun Minnesota Üniversitesi'ndeki arkadaşının yolladığı ikinci bir mesaj olduğunu görünce çok bozuldu. Dün yolladığım e-mail'imi aldın mı? Yarın Baltimore'da olacağım. Birkaç dakikacık da olsa seni görebilirsem çok sevinirim. Lütfen beni ara. Sevgiler, Will. Gina dünkü mesajı almamıştı çünkü Barrington onu yükledikten sonra silmişti. Bu mesaj da eline geçmeyecekti. Fakat federal büronun listesi hangi cehennemdeydi? Gina güvenlik görevlileri bürosuna girmesini engellemeden dün onu bilgisayara yüklemiş olmalıydı. Acaba nereye saklamıştı? Barrington onun hem noktalı FBI hem de noktasız FBI Federal Araştırma Bürosu sözcüklü disketini aradı. Çekmecesinin disket kutusuna baktı. Onlar da bilgisayarındaki dosyaların yedekleriydi. Bu kadın da ıvır zıvır alışveriş listesinin bile yedek kopyasını çıkarıyor dedi. Jim'i aramak için Jean'in telefonunu kullandı. Bir şey bulamıyorum dedi kaba bir sesle. Jim hırlar gibi o listede kimler var bunu öğrenmeliyiz dedi. Barrington karşısındakiyi de eğleniyormuş gibi. Ne yapalım yani? Jim kaçırıp da işkence mi ederim dedi. Liste onda olmalı tamam mı? Posta kutusunda yok onu yüklemiş sanırım. Ofisinde olmadığına göre onu evine götürmüştür. Bu daha akla yatkın. Lafı nereye getirmek istediğini Barrington anladı. Evini şey edebilir misin? Telefonda evini federal büroya arattırabilir misin demeyi doğru bulmamıştı. Bir de evini kontrol ettirsek dedi. Olabilir. David Green söz verdiği şeyi beceremedi. Bu durumda hala bir iyilik borcu var. Ben ona telefon ederim. Yarın sabah bu iş için tam bir fırsat. Oturum onda. 2 saat hep orada olacak. Ben bu işi yaptırırım. Ya o disketi el çantasında taşıyorsa o zaman ne yapacağız? Bilmiyorum. İyi geceler Jim.
İyi geceler.
Barrington telefonu kapadıktan sonra orada bir süre daha kaldı. Bir yandan da Gina'nın parlak ve göz alıcı renklerle daha bir ilginç hale getirdiği küçük odasını inceliyordu. Yarın işler ters giderse öğleye kalmaz, elinde federal büronun listesi şu masanın başına geçebilir ve her üçünü de mahvedecek olan araştırmasını olanca gücüyle sürdürebilirdi. Büyük bir umarsızlık içinde bu olmamalı diye yineledi. Bu olmamalı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 364.